Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 62.
Meclis bir araştırma komisyonu gönderip Nurettin Paşa'yı yargılamaya karar verdi. Nurettin Paşa 1921 Kasım'ında görevinden alındı ama Mustafa Kemal daha fazla soruşturma yapılması gerektiğini ileri sürerek mahkemeye çıkarılmasını engelledi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 248-256, 262-270, 622-624, 627-630. Nutuk sayfa 419-420, Bulut sayfa 39-41. Bu arada Pontus Rumlarının direnişi de çözülmüştü. 9 Haziran 1921 tarihinde bir Yunan savaş gemisi Ankara'daki milliyetçilere liman hizmeti veren İnebolu'yu bombaladı. Nurettin Paşa Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı'na Yunanlıların Samsun'a çıkma tehlikesinin var olduğunu bildirerek 15 ile 50 yaşları arasındaki tüm Rum erkeklerinin iç bölgelere sürülmesini önerdi. Mustafa Kemal ve hükümeti 16 Haziran'da bu öneriyi kabul etti. Dipnot, metin için kurt, sayfa 407-408. Merkez ordusunun faaliyetleri hakkındaki resmi rapora göre yaklaşık 25 bin kişi sürülmüştü. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbimiz, sayfa 1002. 1 Ocak 1921, 6 Şubat 1922 arasını kapsayan rapor Yunanlara ve Kürtlere karşı yapılan harekatları içeriyor ve şu rakamları veriyor. Tutuklanan 2841, yok edilen meyten istihsal 3262, yargı sonucu idam edilen 231, iç bölgelere gönderilen 24511, tutuklanan Müslüman firariler 6809, kayıplar merkez ordusu için 80, Samsun İstiklal Mahkemesi'nin verdiği idam kararlarının bu rakamlara dahil edilmediği anlaşılıyor. Sürgüne göndermenin yol açtığı ölümlere ve ıstıraba Samsun'da bir İstiklal Mahkemesi'nin kurulması da eklendi. 1921 Ağustos'u ile Aralık'ı arasında İstiklal Mahkemesi 485 idam kararı verdi. Ve bu sayı İstiklal Savaşı boyunca bu mahkemelerin verdiği bütün idam kararlarının hemen hemen yarısıydı. Dipnot Aybars, Cilt 1, sayfa 313. Samsun'da idama mahkum edilenlerin çoğu Rum ve Ermeni çetelerinin liderleri ya da lider oldukları varsayılanlardı. Dipnot, 21 Ekim 1921 tarihinde İstanbul'daki İtilaf Devletleri Yüksek Komiserleri, Samsun İstiklal Mahkemesi'nin 168 Rum ve 3 Ermeni için verdiği idam kararına itiraz ettiler. Aralarından 17 tanesi kaçmayı başardı. Kurt, sayfa 418. Birçoğu da Topal Osman'ın çetesinin elinde yaşamını yitirmişti. 7 Haziran 1922'de bir Yunan savaş gemisi Samsun'u bombaladı. Dipnot, Özerdim, sayfa 61. Bu durum geride kalan Rumların kaderini daha da kötüye götürmekten başka bir işe yaramadı. Ankara hükümetinin emriyle Türk milliyetçilerinin denetimi altındaki Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yaşayan Rumlar da sınır dışı edildiler. Dipnot, Kurt, sayfa 406. Pontus Rumlarına yapılan muamele karşısında Batı ülkelerinin öfkesine direnebilmek için Mustafa Kemal elinden geleni yaptı. Fransız yazar Claude Ferrer'in kendisinden daha fazla tanınan çağdaşı yazar Pierre Loti gibi bir İslam kenti olan İstanbul'un doğuya özgü çekiciliğine kapılarak Türklerin davasına destek vermesi iyi bir fırsat oluşturdu. Mustafa Kemal 18 Haziran'da İzmit'te Ferrer'i kendisi pek necip olan hürriyet ve istiklalini bütün dünyaya tanıtmak için kanlar döken, inkılaplar yapan büyük bir milletin güzide evladıdır sözleriyle karşıladı. Dipnot AS'de Cilt 2 sayfa 37. Mustafa Kemal İngiliz gücüne saygı duyduğu kadar Fransa'nın devrimci ideallerine de hayrandı. Bu nedenle Fransızlarla ilişki kurmakta zorlanmıyordu. Türk ve Yunan sivillerinin çektiği acıların aslında Türklerin bağımsızlık ve özgürlüğünü yok etmek için Yunan ordusunu kullananlardan kaynaklandığını düşünüyordu. Bazı batılı politikacılar Türklerin uygarlık yeteneğini kabul etmeyi reddediyorlardı. Ama asil Fransız milleti bunu anlamış ve diğerlerine de yol göstermişti. Mesaj çok açıktı. Mustafa Kemal'in önderliğinde Türkiye uygar dünyanın dostluğunu arıyordu. Mustafa Kemal Fransa'da Bastil günü olarak kutlanan 14 Temmuz'da 1922, Albay Mugen'in Ankara'da verdiği resepsiyonda Yunanlarla yaptığı savaşı, Fransız direnişçilerinin devrimden sonra ülkeyi işgal eden yabancı güçlerle yaptığı savaşla karşılaştırdı. Dipnot, metin için Borak, editör, Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş yazıları, sayfa 146-150. İzmit yolculuğunun ailevi bir nedeni de vardı. Fikriye'yi de beraberinde getiren Mustafa Kemal, annesi Zübeyde ile kız kardeşi Makbule'nin kendilerini İzmit'te karşılamalarını istemişti. Her ikisi de Fikriye'yi uygun bir gelin adayı olarak görmüyordu. Ama Zübeyde hanım ona hoşgörüyle davranırken Makbule duygularını saklamıyordu. Fikriye ile kavga eden Makbule İstanbul'a dönerken Zübeyde hanım Ankara'ya gitti ve Mustafa Kemal'in Çankaya'daki evinin saygın sahibesi görevini üstlendi. Dipnot belli. Fikriye sayfa 82-83. Evin içinde bir de yetim çocuk vardı. Mustafa Kemal küçük Abdurrahim'i herhalde büyük savaş sırasında manevi evladı olarak yanına almış ve annesinin bakımına bırakmıştı. Dipnot bozok sayfa 98. Atatürk'ün daha sonradan Tunçak soyadını verdiği Abdurrahim olaysız bir yaşam sürdü. Almanya'da mühendislik eğitimi aldı, 1977 yılında emekli olana dek belediye meclisinde çalıştı ve 1998'de öldü. 20 Ağustos 1998 tarihli Sabah gazetesinin 14. sayfasında Abdurrahim'in öz ana babasını hiç tanımadığını ve ilk anılarının Zübeyde Hanım'ın Akaretler'deki evine ait olduğunu söylediği yazıyordu. Zübeyde Hanım bu eve 1913 yılında taşındığına göre gazetenin iddiasının aksine Abdurrahim öldüğü zaman 90 yaşında olamaz. Belki de Mustafa Kemal'in 1916'da Bitlis'te evlat edindiği çocuktur. Zübeyde Hanım orta sınıf Türk toplumunun geleneklerine uyumlu bir biçimde Çankaya'nın toplumsal yaşamında da yer almaya başladı. Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozoğ'un oğlu Cemil'in sünnet düğününe şeref misafiri olarak katıldı ve ona pahalı bir Longines kol saati armağan etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 107. 1922 yılının ortalarında ayaklanmalar durdurulmuş ve Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi, Yunan ve İtilaf güçlerinin işgali altındaki bölgelerin doğusunda kalan toprakların hemen hemen tümünü etkisi altına almıştı. Ama ülkenin demografisi de değişmekteydi. Homojen bir Müslüman ülke olma yolunda yavaş yavaş ilerliyordu. Ermenilerin çoğu gitmişti, Rumlar da gitmek üzereydi. Müslüman dayanışması Kürt ve Çerkez ayaklanmalarına direnmişti. Yunanlıların Çerkezleri Türklere karşı kışkırtma çabaları sonuç vermemişti. Yunan işgali altındaki İzmir'de yapılan bir Çerkez Kongresi pek etkili olmamıştı. Bu kongrede Çerkezlerin Ari ırka mensup oldukları ve dolayısıyla çağdaş uygarlığı oluşturan beyaz ırktan oldukları ilan edilmişti. Kongrenin iddiasına göre Çerkezler Anadolu'daki Yunan işgalcilerinin sağladığı korumaya şükran duyuyorlardı. Dipnot, metin için Ergil, sayfa 350-356. Savaştan sonra Ankara hükümeti Çerkez Ethem ile 8 adamının yanı sıra kongreye katılan 17 Çerkez'i de 150'likler arasında sınır dışına sürdü. Dipnot, İlhami Soysal, 150'likler, sayfa 61. Türk milliyetçilerinin tarafını tutan ve ordudaki subayların arasında yerlerini alan Çerkezlerle kıyaslayınca bu sayı çok düşük kalıyordu. Sakarya Savaşı'ndan sonra meclisi kaplayan mutluluk havası pek uzun sürmedi. Mustafa Kemal'in başkumandanlık süresi büyük bir zorlukla karşılaşılmadan 31 Ekim'de 3 ay daha uzatıldı. Dipnot Nutuk sayfa 434. Fakat kısa bir süre sonra meclisteki muhalif milletvekilleri bakanların haklarını ve görevlerini saptayarak başkanın gücünü sınırlamaya kalkıştılar. Mustafa Kemal bu girişimi 1 Aralık'ta yenilgiye uğrattı. 3 saat süren bir konuşma ile meclisin otoritesinin mutlak olduğunu ve kuvvetler ayrılığı sisteminin bunu azaltacağını öne sürdü. Dipnot, Orbay, Cehennem Değirmeni, cilt 2 sayfa 69, ASD, cilt 1 sayfa 202-235. Sonunda fikrini kabul ettirdi ama muhalefet meclisin mutlak gücü kavramının Mustafa Kemal'in mutlak gücü anlamına geldiğini de biliyordu. Meclis tarafından doğrudan doğruya yönetilmenin başka bir örneği olmadığı eleştirilerine karşılık Mustafa Kemal, hiçbir şeye benzemiyormuş. Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz efendiler, yanıtını verdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 212. Bu konuşma ayrıca tüm Türk kökenlilerin ya da Müslümanların bir devlet altında bir araya gelmesini öngören İslam Birliği ve Türk Birliği fikirlerini reddetmesi açısından önem taşımaktadır. Böyle bir girişimi önlemek için Türkiye'nin tüm düşmanlarının güçlerini birleştireceklerini ve Türkiye'nin ne böyle bir saldırıya gerek duyduğunu ne de bunu taşıyacak güce sahip olduğunu söyledi. Haddi tabiiye, haddi meşrua rücu edelim, haddimizi bilelim dedi Mustafa Kemal. Binaenaleyh efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen milletiz ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı ibzal ederiz. Dipnot adı geçen eser sayfa 216. Haddimizi bilmeliyiz ve yaşamımızı ancak bağımsızlık uğruna feda etmeye hazır olmalıyız. Kendisinin ve ardıllarının dış politikasının temelini bu görüş oluşturacaktı. Kazım Karabekir Mart ayında başkumandanlık konumu 3 ay için tekrar uzatılınca Mustafa Kemal'i dizginlemek için farklı bir girişimde bulundu. Başka bir isim altında bir senato oluşturmak iyi bir fikir olmaz mıydı? Hayır olmaz diye karşı çıktı Mustafa Kemal. Bir senato millet meclisinin otoritesini sınırlardı. Eğer amaç yasama işlevini geliştirmekse daha nitelikli kişilerin meclise seçilmesine dikkat etmek yeterli olurdu. Dipnot Nutuk sayfa 426-427. Mustafa Kemal'in parlamentoya seçilecek en nitelikli kişilere kendisinin karar vermesi fazla uzun sürmeyecekti. 1922 Mayıs'ında meclis bir kez daha Mustafa Kemal'in başkumandanlık yetkilerini sınırlamaya kalkışınca olaylar tırmanışa geçti. Başlarında Erzurumlu avukat Hüseyin Avni'nin, Ulaş, bulunduğu her zamanki muhaliflere artık kısa bir süre önce sürüldüğü Malta'dan yurda dönmüş olan Kara Vasıf da katılmıştı. Mustafa Kemal bu tarihte hasta olduğunu ve tartışmalara katılamadığı için dengelerin kendi aleyhine döndüğünü söyleyecekti. İki gün sonra 6 Mayıs'ta meclise hiçbir uzlaşma içermeyen bir konuşma yaptı. Düşmanın karşısındaki ordunun komutansız bırakılamayacağını öne sürdü. İşte bu nedenle başkumandanlık görevimi bırakmadım, bırakmıyorum ve bırakmayacağım. Ne demek istediğini anlayan meclis oylamada 11 red ve 15 çekimsere karşılık 177 kabul oyu ile Mustafa Kemal'in mutlak otoritesini 3 ay daha uzattı. Dipnot adı geçen eser sayfa 434-440. Sürgünden dönünce Nafıa Vekili yani Bayındırlık Bakanı seçilen Rauf Orbay, anılarında Mustafa Kemal'in bir yandan Karabekir diğer yandan ise meclis olan sürtüşmelerini çözülmemek için kendisinin elinden geleni yaptığını yazacaktı. Dipnot Orbay Cehennem Değirmeniz, Cilt 2 sayfa 73. 1922 Temmuz'unda meclis bir kez daha Mustafa Kemal'in otoritesini kısmak istedi. Alınan kararla vekil seçimlerinde hükümetin aday göstermesine yasak getirildi. Bunun üzerine Fevzi Çakmakpaşa yeni kurallar altında bir hükümetin kurulabilmesi için başbakanlıktan istifa etti. Yerini alması beklenenler arasında en sevilen aday Rauf Orbay idi. Mustafa Kemal'in partisinin üyesi olmasına karşın her zaman eleştirilere kulak vermeye hazırdı. Anılarında yazdığına göre Mustafa Kemal'e, "Ben bu vazifeyi kabul edersem sen yine benim işime karışacaksın. Ben de buna tahammül edemeyeceğim ve çekilmek zorunda kalacağım. Halbuki benim imanım bu orduların başında bu milleti senin kurtaracağın merkezindedir. Bu yüzden seninle ihtilafa düşmeyi katiyen kabul edemem." demişti. Mustafa Kemal işine karışmayacağına söz verince 12 Temmuz 1922'de Rauf Orbay toplam 204 oyun 197'sini alarak başbakan seçildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 76-77. Fevzi Çakmak kabinede sandalyesi bulunan Genelkurmay Başkanı olarak görevini sürdürürken, Milli Müdafaa Vekilliğine Mustafa Kemal'in Makedonya'dan arkadaşı ve en yakın destekçisi Kazım Özalp getirildi. Rauf muhalefeti denetim altında tutmayı başardı. 20 Temmuz'da başkumandanlık yetkilerinin uzatılması oylaması yapılırken, meclis bu kez süre sınırlaması getirmedi. Mustafa Kemal bu yetkilere yalnızca savaşı kazanıncaya kadar gerek duyduğunu ve kazandıktan sonra kutsal davayı kabul etmesinden önceki konuma dönmekten mutlu olacağını açıklayıp, "Dünyada milletin bağrında serbest bir fert olabilmek kadar büyük bir mutluluk var mıdır?" diye ekledi. Dipnot, Nutuk, sayfa 441. Hiç kimse Mustafa Kemal'in her zaman kendisinin efendisi olacağından kuşku duymuyordu. Soru halkın efendisinin kim olacağıydı. 1 Mart 1922 günü meclisin 3. yasama dönemini açarken yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin sahibi ve efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür." demişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 240. Mustafa Kemal'in mutlak yönetimi döneminde hayranlık duyulacak bu sözler birçok kez tekrarlanacaktı. Meclisi denetim altında tutmak yeterli değildi. İçlerinden birçoğu meclis üyesi olan ordu komutanları da en az politikacılar kadar kavgacıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde paşalar genellikle özerk savaş beyleri yani warlords olmuşlardı. Mustafa Kemal'in kendisi en azından büyük savaşta fırsat bulduğunda istediği gibi davranmıştı. Eski Osmanlı ordusuyla kıyaslayınca Büyük Millet Meclisi ordusunun komutanlarını denetlemek daha bile zordu. Rütbece üstün olmak her zaman direniş hareketinde üstün olmak anlamına gelmiyordu. Komutanların çoğu direniş hareketine daha sonra katılmasına karşın hem üst rütbeli hem de iyi bir sicili olan Fevzi Paşa'nın çakmak otoritesini kabul ediyordu. Bu arada yine harekete sonradan katılanlardan İsmet Paşa kendisinden daha üst rütbeli birçok komutan göz ardı edilerek Batı cephesinin komutanlığına getirilmişti. Önce Refet Bey'le sonra Mustafa Kemal'in yakın dostu Ayıcı Arif'le araları bozulmuş ve Arif 1922 Haziran'ında 3. Kolordu Komutanlığından alınmıştı. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 164. Batı cephesindeki güçler iki orduya ayrılınca daha ciddi bir çekişme ortaya çıktı. Birinci ordu Afyonkarahisar'dan güneye doğru giden hattı tutarken, ikinci ordu kuzey yönünden sorumluydu. Malta'dan dönen Ali İhsan Sabis, birinci ordunun komutanlığına getirildi. Maaş dağıtımı çok düzensizdi ve Ali İhsan malzeme için aldığı parayı askerlerine dağıtınca, ikinci ordu kendilerine haksızlık yapıldığı iddiasıyla şikayete başladı. Ali İhsan cephe karargahından gelen emirleri çoğunlukla eleştirdi. Küçük çaplı harekatlara girişirken yalnızca kendi fikirlerine güvendi ve üstleri aleyhine siyasi destek bulmaya çalıştı. İsmet İnönü'nün Ali İhsan'ın alışılmışın dışındaki davranışlarına itirazlarını Mustafa Kemal ile Fevzi Çakmak kabul etti ve Ali İhsan görevinden alınıp askeri mahkemeye çıkmayı beklemek üzere Konya'ya gönderildi. Dipnot: İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 272-275. Bundan sonra 1. Ordu Komutanlığı görevi Moskova'dan dönünce Mustafa Kemal'in parlamento grubunun başına geçmiş olan Ali Fuat'a önerildi ama o reddetti. Ardından öneri götürülen Refet Bele de reddetti. Dipnot, Nutuk, sayfa 446. Her ikisi de İsmet Paşa'nın komutası altında görev yapmak istemediği için 1. Ordu'nun komutanlığına Anadolu Rumlarını ve Kürtlerini ezmiş olan Sakallı Nurettin getirildi. İsmet Paşa, Sakarya Savaşı'nın kahramanlarından biri olan ve komutası altındaki 4. Kol Ordu'ya atanan bir subayı reddeden Kemalettin Sami ile takıştı. 2. Ordu komutanlığına da Malta'dan dönen ve hazırlanmakta olan son saldırı planlarında kendisine küçük bir görev verildiği için sürekli karşı çıkan Yakup Şevki subaşı getirildi. Dipnot: İsmet İnönü Cilt 1 sayfa 267-278 ve 283-285. Saldırının başlatılacağı tarihi Mustafa Kemal ile meclis arasındaki en fazla tartışılan konu oldu. Eleştirenler ordunun hazır olduğunu ama Mustafa Kemal'in zamanını savaştan çok politika için harcaması nedeniyle beklediğini öne sürüyorlardı. Mayıs ayında başkumandanlık yetkileri uzatılan Mustafa Kemal ise ordunun henüz hazır olmadığını açıkladı. Dipnot, Nutuk, sayfa 437. Mart ayında İsmet Paşa'nın Konya ile Afyon Demiryolu'nun orta noktasındaki Akşehir'de bulunan yeni karargahını ziyaret etmişti. Dipnot, Özerdim, sayfa 60-61. Mustafa Kemal Mart ayı boyunca ateş hattını teftiş etti. Gördüğü eksiklikleri günlüğüne not etti. 11 Mart netice, fırka, 3. diğer fırkalar gibi çok güzel, alay ve tabur kumandanlarında acemilik var. Ali Mithat İnan, editör, sayfa 125. 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa ile ilişkileri zaten zor yürüyordu. 20 Mart, İhsan Paşa şikayet etti. Haksızdır, açık konuştum. Adı geçen eser, sayfa 128. Teftiş turu sırasında Mustafa Kemal sık sık hastalandı. Yine böbrekleri rahatsız ediyordu. Bir ara ateşi yükseldi ve mide rahatsızlığına yakalandı. Adı geçen eser, sayfa 126-130. Fahrettin Altay'ın komutasında süvari birliklerinin manevrasını izlerken yanında Rus Büyükelçisi Aralov ile Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi İbrahim Abilov vardı. Süvari birliklerinin gücü yeni katılan 10.000 askerle artırılmıştı ve büyük süvari formasyonu ile modern savaşlarda son kez yaşanacak çarpışmalara katılmak üzere talim yapıyordu. Dipnot, Altay, sayfa 316-319. Mustafa Kemal askeri stratejide olduğu kadar diplomaside de sağduyuluydu. Türk ordusunu yeterince donatabilmek için Bolşeviklerin yardımını sağlamış ve Fransızlarla İtalyanların kendi müttefiklerine karşı tutumlarından yararlanmıştı. Fransızların Kilikya'da İtalyanların Antalya'da bıraktıkları malzemelere ek olarak bu ülkelerin bazı özel şirketlerinden de savaş malzemeleri satın almıştı. Ayrıca İstanbul'daki depolardan gizlice malzeme kaçırılmasına Fransız ve İtalyan nöbetçiler göz yumuyorlardı. Dipnot: Ayrıntılar için Tansel, Cilt 4, sayfa 144-151. Yine de İngilizlerin Yunanların tarafında çarpışmalara katılması ya da Türklerin zararına Fransa ve İtalya ile bazı anlaşmalar yapması tehlikesi vardı. İngiltere'yi sahanın dışında tutmak için çok becerikli ayak oyunlarına gerek duyuluyordu.
Ayrım sonu.